Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız günaydın. Hadi yayını paylaşarak başlayalım yine. Periskop izleyicileri hemen izledikleri o uygulamanın sağ alt köşesindeki 3 noktanın yanındaki yayını paylaş düğmesinden yapsınlar. Ben de sosyal medya üzerinden yapayım. Twitter'dan davet edeyim herkesi. Gelin konuşmaya başladık diye. 5 yıl doldu yayında ve 5 yıl boyunca biz ısrarla burada siyasi sorumluluk kavramı üzerinde durduk. Çünkü bu kavramın çokça konuşulması gerekiyordu ki insanlar aslında demokrasi eşliğinde, yani kendi seçtikleri, temsilcilerini yolladıkları parlamentonun eşliğinde hayatlarına daha güvenli, daha huzurlu şekilde devam edebilsinler. Gelecek kaygıları azalsın. Ekonomik yönetim konusunda kimsenin kafasında en ufak bir şüphe kırıntısı dahi kalmasın. Sürekli olarak 5 yıl boyunca bunu konuştuk ve 5 yıl boyunca farklı örnekler verdim, farklı örnekler anlattım. Dünya tarihinden, Türkiye'nin yakın tarihinden, Anadolu coğrafyasının uzak tarihinden, ekonomi dünyasından, ekonomi dünyasının en temellerinden, teorisinden, pratiğinden çok konuştuk. Ve dünyanın farklı örnekleri, ülkelerinden verdiğim örneklerde hep bunu anlatmaya çalıştım. Dedim ki insanlara, bize söylenen şey, bize anlatılan şey bir lütuf değil. Demokrasi dediğimiz şey gerçekten içinde yaşaması son derece zor bir yönetim stili aslında. Çünkü demokrasi yüksek oranda tahammül gerektiriyor. Yani başkalarının varlığını kabul etmeyi, ayrıca bunu kabul ederken o başkalarını öteki olarak görmemeyi emrediyor insanlara. Bunu becerenler bu yönetimin içinde mutlu yaşıyorlar. Ama başkalarının her şeyini birlikte yaşam kuralları içinde sadece kabul edebiliyorlarsa aynı zamanda haklarını savunma gerekliliğinden de kaynaklanıyor bu. Yani hakkı çiğnendiği zaman ağzını açamayan yurttaşın aslında demokratik bir ülkede yaşadığını söyleme hakkı da yok. Evet, biraz çelişkili gibi geliyor kavram. Oysa demokrasi tam da böyle inşa edilebilen bir şey. Yani insanlar kendi gelecekleri hakkında söz sahibi olabileceklerini bildikleri zaman ancak demokrasi daha da güçleniyor. Dünyanın pek çok ülkesinde, demokratik rejimlerle yönetilen ülkelerde bu hakkın savunulması için topluma farklı farklı örnekler sunulmuş, farklı farklı yönelimler, seçenekler sunulmuş. Mesela yerel yönetimler konusunda Avrupa'da çokça rastlandığı gibi geri çağırma diye bir metot uygulanmış. Anlatılan şey şu, siz seçtiğiniz yerel yöneticileri, belediyeleri, belediye başkanlarını, eğer çalışma stillerinden, topluma verdikleri hizmetten, belediye anlamında, belediyecilik anlamında yaptıklarından memnun değilseniz yine aynı şekilde imza toplayarak oy karşılığı geri çağırabiliyorsunuz. Yani görevinden siz indirebiliyorsunuz. Evet, bizim için son derece uzak bir stil bu. Belki çok uzak bir örnek ama biz tam tersini 180 derece karşıtından yaşamaya başladık. Yani insanların seçtikleri yöneticilerin devleti yönetenler, o dönem için devletin yönetiminde bulunan kişiler tarafından bir sabah ansızın görevlendirildi. Yerlerinden alındığını, yerlerine yenilerinin atandığını gördük. Kayyum stili Türkiye'de son 2 yıl içinde çok şiddetle, çok hızla uygulanan, ağırlıklı olarak da Doğu ve Güneydoğu'da HDP'nin yüksek oy aldığı, HDP'li belediyeler tarafından yönetilen illerde uygulanan bir sistem oldu. Evet de başka muhalefet partilerinin de başına geldi bu ama iktidar partisi açısından halkın ondan ne derece memnun olup olmadığı hiçbir zaman önem taşımadı. Çünkü ellerindeki yoğun medya gücüyle birlikte kendi yerleştirdikleri insanların eşliğinde televizyonlardan, radyolardan, gazetelerden bangır bangır bağırarak başarısızlıklarını biz başarılıyız sözleriyle örtmeye çalıştılar. Üst üste o kadar büyük yalanlar söylendi ki daha bugün işte biz sabah birazdan göreceğiz yayının ikinci bölümünde. Ekonomi konusunda söylenen şeylere baktığınız zaman cebinizle uyum sağlamadığını hepimiz görüyoruz. Herkes görüyor bunu, yaşıyor ama bize dayatılan şey bu. Yani gerçeklikten kopartılıp yalanın yeniden inşası sürecinin içine alınıp orada bir takım debelenmeler yaşamamız isteniyor. Bu kadar laf salatası yapmamın gereği aslında bu son 5 senelik dönemde adını sıkça duyduğunuz uygulamaları konusunda insanların özellikle demokrasiye ne derece sığar sorusunda beraberinde getirmek zorunda kaldıkları bir yöneticiyle bugünkü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözleriyle ilgili. Süleyman Soylu dün Ankara'da katıldığı bir toplantıda Ki toplantı bu arada son derece manidar, müzakerecilik üzerine yapılmış bir toplantı. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir kararı eleştirdi. Eleştiremez mi? Elbette eleştirir. Herkes eleştirebilir. Hepimizin bu hakkı vardır. Ama Anayasa Mahkemesi'nin şöyle bir özelliği var. Hani o hep anlatılan 2010 referandumu yetmez ama evetçilik falan filan var ya. O dönemde de çokça konuşulan bireysel başvuru hakkının da getirilmesiyle birlikte aslında bizim iç hukuk sistemimizde kişilerin başvurabileceği en üst merci, yargısal anlamda sıkıntılarını aktarabilecekleri, bana haksızlık yapılıyor diyebilecekleri en üst merci. Hatta hepiniz, buna çok uzak olan insanlar bile biliyorsunuz ki yıllar içindeki örneklerden, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurabilmek için Türkiye'deki iç hukuk yollarının tamamının tüketilmesi gerekiyor. Ve iç hukuk yolları eskiden insanlar açısından Yargıtay'a yaptıkları başvurunun sonuçsuz kalması, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'ndan da dönmesiyle birlikte AİHM yolu açılırken şimdi Anayasa Mahkemesi de var o süreç içinde. Anayasa Mahkemesi eğer bu başvuruyu olumsuz şekilde karara bağlarsa insanlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gidip haklarını orada da aramak şansına sahipler. Bunu niye söyledim? Çünkü dün Süleyman Soylu'nun sözleri tek tek konuşulmaya layık, değer sözler. Benim 5 yıldır bunu burada anlatmaya çalıştığım, bas bas bağırdığım, zaman zaman sizinle karşı karşıya geldiğimiz, bazılarınızın çok hoşlanmadığı, siyasi sorumluluk kavramının ben istesem yapamayacağım bölümü. Gerçekten ben anlatsam bu kadar etkili olabileceğini düşünmüyorum. Sözlerini atlamadan birebir okuyalım ki hiç kimse şunu söyleyemesin. İçinden cımbızla çekilip getirilmiş bir takım sözlerle bir yöneticiyi, bir devlet yöneticisini, kamuyu kamu eliyle yöneten bir yöneticiyi eleştirmek mümkün olmasın. Dün katıldığı toplantıda toplumsal olaylarda müzakere kursu. Bir kez daha söylüyorum. Bakın toplantının ismi bile son derece manidar. Biz Süleyman Soylu'nun çok öfkelenip bağırmasına daha dün konuştuk burada ya. Berduş diye mesela iki gün önce özür dilerim. Berduş diye bağırmasına mesela Barış Terkoğlu'na burada itiraz ettim mi? Ben dedim ki siz söyleyemezsiniz böyle bir şeyi. Sizin böyle bir hakkınız, haddiniz yok. Eğer böyle bir şey söylerseniz insanların da size aynı stilde cevap verme hakları vardır. Çünkü burada size o sözü söyleyebilme yetkisini İçişleri Bakanı olmanız veremez. Görev tanımınızın içinde yok bu. Eğer bireysel anlamda söylüyorsanız o zaman o da size aynı cümleyle hitap edebilir. Barış Terkoğlu son derece şık bir yazı yazdı ve anlattı derdini. Berduşluğun böyle bir dönemde, yani geçmişte hem de çok yakın geçmişte, siyaset tarzı içinde fırıl fırıl dönmek olan insanlara karşı kullanılabilecek bir kavram olduğunu söyledi ve o kendi açısından hesabını görüp kapattı. Ama dün Süleyman Soylu dedi ki, şehirler arası karayollarında gösteri ve yürüyüş yapma konusunda bu hüküm düzenlenemez durumunu iptal ettikten sonra Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan'a hem de Anayasa Mahkemesi Başkanı'na diyerek o kadar rahat, o kadar gönül rahatlığıyla söyledi ki bunun nedenini de birazdan konuşacağız. Aynen şu cümleleri kullandı. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na buradan söylüyorum. Madem özgür bir ülkeyiz, ana caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını onayladınız. Polis koruması almanıza gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söylüyorum. Kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım, sen var mısın? Sayın Bakan tam da böyle. Sizin işiniz bu. Sizin işiniz bu. Yapmak zorundasınız bunu. Bu bir lütuf falan değil. Siz bunu yapamıyorsanız tam tersine o görevde kalamazsınız. Evet, Anayasa Mahkemesi de, sokaktaki sıradan bir insan da, ben de, bir doktor da, bir çöpçü de, bir öğretmen de, eğer işine, iş yerine ya da herhangi bir yere bisikletle günün herhangi bir saatinde gidebilecek kadar güvende hissetmiyorsa bu ülkede kendini, başarısız olan sizsiniz. Siz bunu size kimsenin söylememesine o kadar alıştınız, o kadar rahat davranıyorsunuz ki insanlara bir lütuf gibi sunmaya çalışıyorsunuz bunu. Bir kez daha söylüyorum. Evet, aynen öyle. İnsanlar işlerine, herhangi bir yere, bisikletle, yürüyerek, gecenin herhangi bir saatinde, gönül rahatlığı içinde, kendilerine güvenerek, saldırıya uğramayacaklarını, birinden küfür, laf atma işitmeyeceklerini bilerek gidemiyorsa bunun suçlusu sizsiniz. Sadece sizsiniz. Çünkü görev alanınız, görev tanımınız tam da bu. Ve siz hiç kimseyi tehdit edemezsiniz. Hiç. Yani hele şu sondaki cümle. Ben kendi arabamla tek başına gitmeye varım. Sen var mısın? Eğer siz gidebiliyorsanız ve başka biri gidemiyorsa suçlusu sizsiniz. Sadece ikinci bir suçlu aramaya gerek yok. Sizin görev alanınız bu. sizin işiniz. Yasalar sizden, görev tanımınız da dahil olmak üzere, İçişleri Bakanlığı'nın görev ve yetkilerini hatırlatan bütün yasalar da dahil olmak üzere size sadece bunu emrediyor, rica etmiyor. Sizin işiniz bu. Yani bir öğretmenin ben okula gidip öğretmeye hazırım, sen hazır mısın diye herhangi sıradan bir yurttaşa sorabilmesi kadar abes bir cümle bu kullandığınız. Son derece saçma. Sizin burada aslında siyasi geçmişiniz konusunda insanlara taşıdığınız bagajı göstermemek için kullandığınız büyük öfke dili bu sözleri kullanmanıza yol açıyor. Evet, tam da böyle. Siz bunu yapmak zorundasınız. Yasalar sizden rica etmiyor, emrediyor. Ama bizde kavramlar o kadar birbirine girdi ki, mesela anayasanın 104. maddesinde tanımlanan sevin sevmeyin, işte 12 Eylül burada üzerinde dün sabah konuştuk. Faşizan bir düzenin, bir junta rejiminin anayasası öyle ya da böyle hala uygulanır durumda. Elimizde onlarca kez değişikliğe uğramasına rağmen başka bir yasa yok. Ve bizde kaynağını anayasadan almamış hiçbir yasal yetki kullanılamaz. İşte orada da kamu görevi tanımlanırken tam burada sizin unutturmaya çalıştığınız şeyi yüklüyor size. Anayasanın 104. maddesi sizi o göreve getiren, doğrudur, milletvekili seçildiniz ama ondan sonrasında atandınız. Yani siz daha önce mesela başkalarına da aynı şekilde söylediğiniz sözlerde nasıl haksızsınız? Yine haksızsınız Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Zühtü Arslan'a söylediğiniz sözlerde. Çünkü orada da Cumhurbaşkanı'na deniyor ki toplumda bütün kurum ve kuruluşların uyumlu şekilde çalışmalarını gözetir. Haklısınız. Aldığınız örnek, sizi oraya getiren siyasi iradeye baktığınız zaman bunları söylemekte kendiniz açısından hiçbir sıkıntı görmüyorsunuz. Çünkü sizi o konuma getiren insan da bunu uygulamıyor. Onun da umurunda değil. Toplumun %50'sini hedef gösterebiliyor mesela. Sarmaktan, sarılmaktan, sarmalamaktan bahsediyor. Ama toplumun %50'sini, ki artık kendisi de çok iyi biliyor ki %65'ini aslında, karşısına alıp bağırıp çağırmakta bir beis görmüyor. Ne zamana kadar? Birlik ihtiyacı duyulduğu zamana kadar. Şimdi burada tam da bu sözler söylenmişken Süleyman Soylu sözlerine devam ediyor. Diyor ki, henüz daha gerekçe yazılma aşamasında olan bu kararın uygulamada ne gibi sorunlara yol açacağını en iyi burası biliyor. Burası kim? Ben. Şahsım. Şahsımın getirdiği insanlar. Şahsımın şahısları yani. Enteresan bir işle karşı karşıyayız. Yani anlamıyorum. Hakikaten anlamıyorum. Bu ülkeyi nereye götürmek istiyor Anayasa Mahkemesi? Şartlar, şekiller, şu özgürlüktür, bu özgürlük değildir. Anayasa Mahkemesi bir ülkeyi bir yere götürmeye çalışmaz. Anayasa Mahkemesi bir başvuru makamıdır. Yani durduğu yerde insanlara fırça atacak insanlar değildir onlar. Anayasa Mahkemesi heyetine seçilen yüksek yargıçlar o görevde bulundukları süre içinde çok farklı konularda çok farklı kararlar vermek zorunda olurlar. Kalırlar ve insanlar onlara yaptıkları başvurunun eşliğinde son bir yargı makamı olarak onların önüne gider ve bir şey isterler. Yani burada sen raconu kes diye gidilir Anayasa Mahkemesi'nin önüne. Tıpkı sizin eleştirdiğiniz karayollarında gösteri ve yürüyüş yapılamaz maddesinde yapılan düzenleme gibi. Anayasa Mahkemesi o konuda racon kestiyse siz de dahil olmak üzere. Altını kalınca çizelim. Siz de dahil olmak üzere herkes buna eyvallah deyip uyum sağlamak zorundadır. İkinci bir cümle kurulamaz burada. Haklısınız, sizi o makama oturtan kişi Danıştay'ın mesela açıkça kaçaktır burası dediği bir sarayda oturuyor. Doğrudur. Yani kolaysa sıkıysa gelsinler yıksınlar bakalım diyebilecek kadar üst perdeden çıkışlar yapabiliyor. Ama Süleyman Bey şunu unutuyorsunuz. O bunu yapabilir de sizin bunu yapabilmeniz ondan aldığınız güce dayandığı için çok da mümkün değil. Çünkü siz bu partiye getirilene kadar aslında muhalif konumda bulunan bir insan olarak emin olun yarın bir gün tekrar harcanabilirsiniz o şahıs tarafından. Çünkü görev süreniz, kullanım müddetiniz tanımlandığı ve tamamlandığı andan itibaren siz de yoksunuz. Toplumun kalanı gibi. Hani demin hatırlattım ya %50 ile başlamıştı, şimdi %60'ların 65'lerin üstüne çıkmış durumda. Toplumun o kesiminden çok da farklı değilsiniz. Doğrudur. Zaman zaman parti içinde enteresan çıkışlar yapıyorsunuz. Mesela istifa kartınızı oynuyorsunuz. Sonra birileri sizi çağırıyor, istifa etmekten vazgeçiriyor falan filan. Televizyonda birilerine posta koyuyorsunuz. O posta koyduğunuz insanlar bağırıp çağırıyor. Sonra bir abilik kardeşlik ilişkisi tesis ediliyor aranızda. Mevzu kapatılıyor. Ama burada onu yapma şansınız yok. Çünkü burada söylediğiniz şey var ya, Anayasa Mahkemesi bu ülkeyi nereye götürmek istiyor? Bu tamamen saçma. Anayasa Mahkemesi bir ülkeyi bir yere götürmeye çalışmaz, çalışamaz. Çünkü orada oturan insanlar, hukukçular cübbelerinin önünde düğme olmayan insanlardır. Teoride en azından öyledir. Doğrudur, haklısınız. Bazıları gider çay toplar, yanında işte çocuklarını işe yerleştirir falan. Bunlar olur. Biz gördük bunları. Ama asıl olan evrensel hukuk standartları içinde o cübbenin önünde düğme olmamasıdır. Anlamı da şudur, hiçbir gücün karşısında eğilmez o insanlar. Yani yargı hiçbir kuvvet tarafından tesir altında bırakılamaz. Tıpkı anayasada söylendiği gibi. Evet, mesela toplantılar başladığı zaman burada da içinde olduğu gibi aslında bütün çağdaş ülkelerde aynı şey geçerlidir. Ülkeleri tek başlarına yöneten insanlar. Mesela bir toplantı salonuna girdiğinde yüksek yargı mensupları ayağa kalkmaz. Gerçekten bu bir temel eğilimdir. Çünkü kalkarlarsa bilinir ki Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın da dahil olduğu yüksek yargıçlar aslında bir dönemin içinde o siyasilerle başka gerekçelerle karşı karşıya gelebilirler ve buna ihsas-ı rey denir. Yani oyunu önceden belli etmek. Anlamı şudur, Anayasa Mahkemeleri yüce divan sıfatıyla siyasileri yargılar. Yani bir Anayasa Mahkemesi sadece kendisine yapılan başvurularda açık tanımlarla bir sonuca gitmekle kalmaz. Aynı zamanda siyasiler için kendilerini bir parça da hizaya çekme makamıdır. Çünkü yapılan yanlışlarda hepsi için denetleme makamı en üst merci yine orasıdır. Kişisel başvuru gibi yüce divan sıfatıyla parti başkanlarını, bütün siyasileri, milletvekillerini hepsini yargılama hakkına sahiptir. Bakanlar da dahil olmak üzere. O yüzden Anayasa Mahkemesi başkanları hiç kimsenin karşısında ayağa kalkmamak zorundadır. Temelde böyledir. Bizde böyle mi olur? Olmaz. Çok haklısınız. Çünkü oluşturulan son 18 senedir tesis edilen bu hukuk normlarının tamamında bunlar yerle yeksan edildi. Haklısınız. Bir bölümünde son 5 yıl içinde siz de vardınız. Nasıl yapıldığını çok iyi biliyorsunuz. Doğrudur. Ama burada sözlerinize devam ederken kullandığınız başka bir ifade daha var. Diyorsunuz ki, burada bir şey yapılmak isteniyor. Sadece terör örgütüne yakınsa kamuya girmesin, kim girerse girsin. FETÖ ile iltisaklıysa, intibaklıysa kamuya girmesin. Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanı, size söylüyorum, bu da güvenlik soruşturmaları ile ilgili iptal edilen hükme dahil. Şehit cenazelerinde bir yaşındaki çocukların gözyaşlarını ben yaşıyorum. O annelerle babalarla bizler konuşuyoruz. Canı yanan biziz. Hayır Sayın Bakan, siz değilsiniz. Hayır. Atıyorsunuz, hem de çok atıyorsunuz. Kendinizi korumak için sallıyorsunuz bunu. Bu ülkede kendini bu ülkeye ait hisseden herkesin canı yanıyor. Ve orada verilen şehitlerin ardından çocukların, anaların, babaların, eşlerin, sevgililerin, abilerin, kardeşlerin hepsinin gözyaşları bu ülkede kendini bu ülkeye ait hisseden herkesin gözyaşları. Size ait falan değil. Evet, sizin siyasi sorumluluğunuz olduğu için siz daha fazla etkilenmek zorundasınız. Ama bir şey söyleyeyim, bu da bir rica değil, bir emir aynı zamanda. Çünkü sizin görev tanımınız içinde. Yani bunu zaten yapacaksınız. Bunu bize bir lütuf gibi sokuşturma hakkınız yok. Ama mesela benim size şunu sorma hakkım var. Daha bundan bir hafta önce aralarında Ahlat Kaymakamı'nın da olduğu bir grup kaymakama yönelik FETÖ operasyonunda sizin daha önce söylediğiniz gibi kamuya ne zaman alındığı bilinen insanların terör örgütüne yakınlığı ispatlanmışsa sizin o makamda durmanız hak mıdır? Bütün çağdaş ülkelerde tam bunun tersi yapılır. Yani hele de böyle büyük sözler söylemişse, bu kadar büyük lokmaları çiğneyip toplumun önünde tükürmüşse en azından istifa mekanizmasını kullanması gerekir. Haklısınız, yapmazsınız. Ahlat Kaymakamı'nın öneminin ne olduğunu çok iyi bilirsiniz. Konuşulmasını istemezsiniz. Çünkü siz de çok iyi bilirsiniz ki daha 10 gün önce o insan, yani terör operasyonunda gözaltına alınan, FETÖ'cülükle, FETÖ'yle bağlantısı, irtibatı, iltisakı, hani sizin burada söylediğiniz gibi ortaya konulan insan, devleti, sizi de o makama oturan en başındaki insan da dahil olmak üzere orada ağırlamıştır bir saray açılışında. Hepsiyle fotoğraflar çektirmiştir. Burnunun dibine kadar girmiştir. Ve siz bunu örtmek için topluma üst perdeden bağırmayı her zamanki gibi kendiniz de hak sayarsınız. Çünkü bilirsiniz ki korkutarak yönetmek sizin için önemli tarzdır. Bakın, çok uzunca bir süredir bunu ısrarla anlatmaya çalışıyorum ama pek çok insan da söylüyor zaten. Artık bu stil hiç kimsenin bir işine yaramıyor. Kimse korkmuyor sizden. Gerçekten hiç kimse korkmuyor hem de. Çünkü demokrasi dediğimiz şeyin korkuyla değil korkmamakla alakası var. Üstelik siz bir kamu yöneticisi olarak insanların bu korkmama durumunu sağlamakla yükümlü kişisiniz. Bir daha söylüyorum, yasalar sizden bunu rica etmiyor. Lütfen yapar mısınız Süleyman Bey demiyor. Yap diyor. Bu sizin göreviniz. Hem de karşılığında beğenin beğenmeyin bir maaş aldığınız, toplumun önüne çıkıp böbürlendiğiniz, zaman zaman Cumhurbaşkanı'nın damadı da dahil olmak üzere omuz atarak siyasi gücünüzü ispatlamaya çalıştığınız makamın bir gereği. Tam da orada yapmak zorundasınız. Ama burada söylediğiniz hikaye var ya, işte en can yakıcı olan bölüm o. Siz toplumda şehit verilen bütün insanların sadece size ait olduğunu iddia ediyorsunuz. Bu çok büyük bir yalan. Böyle bir şey yok. Bu topluma kendini ait hisseden, bu vatanın kendini sahibi gibi hisseden bütün yurttaşlarına ait bir tartışma bu. Siz bunu engellemek zorundasınız. Bu sizin göreviniz. Bize bunları söyleyemezsiniz siz. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söyleyebilir misiniz? Vallahi bence söyleyemezsiniz. Ama Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın kendi ağzından bunu duymayı tercih ederim. Çok açık söylüyorum. Keşke Zühtü Aslan söylese bunları. Yani siz benimle böyle konuşamazsınız dese mesela. Diyebilir mi? İşte orası biraz sıkıntılı Süleyman Bey. Gerçekten sıkıntılı. Zaten siz de onu bildiğiniz için bu kadar rahat söylüyorsunuz. Çünkü Türkiye'de son 18 yıl içinde makamlar dağıtılırken liyakat esasından çoktan kopuldu. Bunu hepimiz biliyoruz. Dünyada bütün siyaset literatüründe nepotizm olarak tanımlanan bir kavram var. Eş dost akraba kayırmacılığı demek. En Türkçe haliyle, en saf, en yalın, en kaba haliyle söylendiğinde. Nepotizm Türkiye'de eş dost akrabanın biraz daha ötesinde partili kayırmasına dönmüş durumda. Yani siz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin herhangi bir mezra teşkilatına bile kayıtlıysanız aslında toplumda önünüzün açılması çok da sürpriz olmuyor. İstediğiniz görevden bahsedin. Yani bir yerde herhangi bir makamın odacılığından tutun. Bir yüksek mahkemenin içinde çok önemli bir göreve getirilmek de dahil pek çok şeyi görebiliyoruz. Öyle şeyler oluyor ki Süleyman Bey, çok yoğunsunuz ya, siz arada kaçırmış olabilirsiniz. Mesela Türkiye, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu bir güreşçi bir kamu bankasının yönetim kuruluna atanabiliyor. İnsanlar bağırdığı zaman da deniliyor ki ne var yani, o bu ülke için milli marşı okuttu, bayrağımızı göndere çektirdi. İyi ama bankacılığın temel kuralı bu değil ki. Yani bayrağı göndere çektiren, bir güreş müsabakasında başarılı olan bir insanın bir bankanın yönetim kuruluna girmesi aslında toplumlar açısından çok sağlıklı bir şey değil. Çünkü bankacılık sektörü güreşilerek yönetilen bir sektör değil. O güreş minderi. Ve insanlar bunu gördükten sonra ağızlarını açmaya sizin bu baskınız nedeniyle korkuyorlar. Oysa yayının başında söylemiştim ya, sizin göreviniz bizatihi o korkuyu yok etmek. Rica değil, göreviniz. Bunu yapacaksınız. Yapamıyor musunuz? İstifa edeceksiniz. Siyasi sorumluluk dediğimiz şey tam da bu işte. Yani becerememek. Bakın, siz partiden ayrıldığı için siz ondan sonra geldiniz ama olsun. Hani sosyolojide bir kavram vardır, daha önce de anlatmıştım. Yeni gelenin gayretkeşliği denir buna. Yeni girenin gayretkeşliği de der bazıları. Anlamı şudur. Bir topluluğun içine sonradan dahil olanlar genellikle sosyolojik bir gözlem olarak şu tavra sahiptirler. Diğerlerinden daha hızlıca o gruba adapte olabilmek, kendini kabul ettirebilmek için canla başla, hırsla daha fazla saldırırlar pek çok şeye. Siz de böyle davranıyorsunuz. Hatta daha öncesinde hesap sormazsam namerdim dediğiniz insanın yanında konumlandığınız için siz belki iki kat daha fazla yeni gelenin gayret geçtiğini gösteriyorsunuz. Ama Ahmet Davutoğlu, ki geçmişi çok eskidir, yani Erdoğan'la hukuku da son derece eskidir, bu partide siyasi danışmanlığından başlayarak Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık, AKP Genel Başkanlığı yapmış bir isim. Mesela o bunlardan bahsederken, liyakat kavramından bahsederken yok edildiğini açıklıkla söyleyebiliyor. Ve tartışma zaman zaman karşı karşıya gelebiliyorsunuz. Ali Babacan aynı şeyi söyleyebiliyor. Siz ne zaman söyleyeceksiniz Süleyman Bey bunu? Yani etrafınızdaki bu demin anlattığım nepotizmin yükselişini mesela bunu söyleyebilecek misiniz? Haklısınız, bu görev tanımınız içinde değil. Biz görevinize doğru dönelim. Mesela Türkiye 15 gün boyunca bağıra çağıra gencecik bir kıza tecavüz eden, üstelik bunu sağda solda böbürlenerek anlatan aşağılık bir yaratığa şahit oldu. Ve herkes bas bas bağırdı. Dedi ki Musa Orhan tutuklansın. Çünkü kendi sesinden de anlaşıldığı gibi Genç kıza uzunca bir süredir tecavüz edip üstelik arkadaşlarını da peşkeş çekerek çekecek kadar aşağılık hale gelmiş bir adamdan bahsediyoruz. Yargı onun soruşturmasını tamamlamadan serbest bırakma kararı verdi. Mesela biz İçişleri Bakanı olarak, hani Anayasa Mahkemesi Başkanı da dahil olmak üzere dedim ya, hepimizin bisikletle eğer istersek işe gitmek, gezmek, gecenin herhangi bir saati de dahil olmak üzere bunu yapabilme hakkımızı savunmak zorundasınız. Rica değil, emir bu. Siz çıkıp hiçbir şey söylemediniz. Yani bugün Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı üst perdeden, üstelik anayasada tanımlanmış vatandaşın önceden haber vermeksizin, herhangi bir şiddet içermeyen, herhangi bir toplantı, yürüyüş ve gösteri yapabileceğine ilişkin hükmü bilmenize rağmen bağırıyorsunuz ya. Mesela siz o dönemde bağırmadınız. Sapık bir tarikat şeyhi 12 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz etti. Partilileriniz de dahil olmak üzere artık söyleyecekleri hiçbir şey kalmadığı için bağıra çağıra bir şeyler anlatmak zorunda kaldı. Ama siz İçişleri Bakanı olarak mesela bu tür eylemlerin bir daha olmaması için yapılacaklar konusunda hiçbir şey anlatmadınız. Hiç. Evet, o eylem konusunda insanlar herkes gibi siz de tepkinizi gösterdiniz ama bundan sonra bu iş nasıl olmaz sorusunun yanıtını vermediniz. Çünkü o sizin görev tanımınız. Rica değil, görev, emir, yasa bunu size yap diye anlatıyor. Yapamıyor musunuz? İstifa edebilirsiniz. İstifa diye bir müessese var. Bütün demokrasilerde çok kullanır insanlar bunu. Gerçekten bir görevin altından kalkamıyorsanız eğer, bırakıp o görevi benden daha iyi yapabilen gelsin deme hürriyetidir. Ve aynı zamanda Ali Cenaplığı'dır bu. Yapabilmek için siyaseten de biraz doygun olmak gerekiyor. Yani 4 sene önce söylediği yalanı hala bagajında taşıyamıyor olmak gerekiyor. Haklısınız, bu sıkıntı yaratabilir. Ama bizim örneklerini sıkça yaşadığımız bu konularda, örneğin her gün en az bir kadın erkek şiddeti sonucunda hayattan kopartılırken İçişleri Bakanı olarak siz hala o koltukta oturabiliyorsunuz ama Anayasa Mahkemesi Başkanı'na bağırabiliyorsunuz. Hem de gönül rahatlığıyla. Diyorsunuz ki Anayasa Mahkemesi Başkanı'na, siz bisikletinle polis koruması almadan işine bir git bakalım. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söylüyorum. Kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım, sen var mısın? Siz varsanız eğer toplumda herkes de olmalı. Bunu sağlamak zorunda olan sizsiniz. Eğer yapamıyorsanız o görevi bırakacaksınız. Gerçekten ben beceremiyorum diyeceksiniz mesela. Partinizin içinde, sizin de dahil olduğunuz partinin içinde bir milletvekilinin karıştığı, adının geçtiği bir cinayetin üstünün örtülmesi, sadece o kadın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığı için, arkasında çok fazla destekçisi olmadığı için üstü örtülen olaylar olmamalı mesela insanların dönemlerinde. Mesela bir kız çocuğunun bir çatıdan atıldı mı düştü mü diye tartışıldığı Rabia Naz olayında insanlar dönüp İçişleri Bakanı'na bakma hakkına sahiptirler. Başkalarına bakmalarına gerek yoktur. Çünkü sorumlusu sizsiniz onun. Evet. Hani hep kullandığınız, özellikle dini anlamda insanları etkilemek için söylediğiniz Fırat'ın kenarında bir kuzu kaybolsa sorumlusu benim diyen zihniyetten bahsediyorsunuz ya, bu ülkede çok kuzu kayboldu ya. Cumartesi anneleri binlerce haftalar sokaklarda ve sizin döneminizde şiddet gördü o insanlar. Şiddet gördü. Oysa hepsinin istediği evlatlarına, eşlerine, sevgililerine, belki hayatlarında çok önemli olan birine ait sadece kemikleri bulabilmekti. Artık onların dönmeyeceğini onlar da biliyor. Ama burada savunulan hak mücadelesi insanların yaşam hakkına ilişkin en temel değerlendirme. Siz onları sallamadınız. Şiddet uygulandı. Sizin döneminizde büyük şiddet uygulandı. Kadınlar İstanbul Sözleşmesi'ni savunmak için sokağa çıktılar. Dayak yediler. Hem de öyle böyle değil. Saçlarından sürüklendiler sokaklarda. Biz şu cevvaliyeti görmedik orada Sayın Bakan. Bu neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Sizin kafanızdaki toplum tahayyülü demokrasiyle hiç uyuşmuyor. Tıpkı burada söylediğiniz gibi, yani Anayasa Mahkemesi bu ülkeyi nereye götürmek istiyor diyorsunuz ya, Anayasa Mahkemesi'nin varlık sebebi demokrasi içinde yaşayabilmek için yurttaşlara bir yargı güvence çatısı kurabilmek. Temel görevi bu. Ama anlıyoruz ki sizin derdiniz böyle bir şey değil. Siz güvenlikçilik üzerinden bahsederek, oradan başlayarak, korku temelli bir yapı oluşturarak insanları sadece sizin de ait olduğunuz siyasi görüşün yanına çekmeye çalışıyorsunuz. Yani safları sıklaştırmaya çalışıyorsunuz. Ama Sayın Bakan, Bisiklet dediğiniz şey iki teker üzerinde gider. Doğrudur, çocuklukta öğrenilir. İnsana büyük özgürlük vaat eder. Bisiklet herhangi bir motor gücü kullanmadan, yani kendine güvenenin gidebileceği menzile insanları götüren bir araçtır. Sadece insan gücüyle çalışır. Siz pedala bastığınız sürece varsınız. Ve şu anda siz pedala falan basmıyorsunuz. Sizin derdiniz insanların bisikletli bir özgürlük yaşayabilmesi falan değil. Tam tersine bisikletlerin olmadığı, insanların robot gibi yaşadığı, yat denince yattığı, kalk denince kalktığı, itaat et demeye gerek kalmadan itaat ettiği bir toplum oluşturmak. Ama anlattığınız şeyin demokrasiyle alakası yok. Şu anda yasal tanımı gereği orada bulunduğunuz anayasa var ya, faşist bir düzenin anayasası. Ama emin olun o bile sizin şu düşüncenizden çok daha demokrat. Ve burada söylediğiniz sözün asıl muhatabı bu konuyla ilgili konuşmazsa eğer, toplumun diğer bireylerinin tek tek konuşması gerekiyor. Çünkü eğer burada sizin karşınıza çıkıp evet tam da bu, hepimiz bisikletle istediğimiz yere gidebilmeliyiz, üstelik bunu siz sağlayacaksınız Süleyman Bey dediğimizde, sizin yapmanız gereken haklısınız deyip başınızı öne eğmek. Bunun dışında bir şey yapıyorsanız bilin ki sizin demokrasiyle alakanız falan yok. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden, üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Evet, bizim hepimizin farklı farklı siyasi görüşleri var. Hepimizin. Farklı şeylere inanıyoruz biz. Hayatımız başka yerden başlamış. Hepimiz farklı etnik kökenlerden, cinsel yönelimlerden geliyoruz. Doğrudur, inançlarımız, inançsızlıklarımız var. Çok farklı hem de. İnsanların engellilik, engelsizlik durumları var. Çok haklısınız. Ama bizi birleştiren şey, bugün yayın boyunca konuştuğumuz şey işte. Aynı ülke, biz aynı ülkenin insanlarıyız. Kimimiz üzerinde ayağımızı yere basıyoruz. Kimimiz çok uzağındayız farklı gerekçelerle. İş, aşk, macera, eğitim, herhangi bir şey. Ama hepimiz Türkiye deyince burnunun direği sızlayan insanlarız. O zaman diyoruz ki, o zaman ülke için konuşacağız. Birbirimizden korkmayacağız. Bizim yeniden tanışmak gibi bir lüksümüz falan yok. Biz aynı ülkenin insanlarıyız. Demokrasi dediğimiz şey, yoğun şekilde tahammül içeren bir rejim. Ve bu tahammülü gösterebilenler işin zevkini de alabiliyorlar. Gerçekten mutlu yaşayabiliyorlar. Ama bunun için hakkını savunmak da gerekiyor. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun. Ama nasıl olacağını bilmiyorum diyenler için. Bakın şöyle olabilir. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz mü? Aman diyeyim. O çok önemli işte. Lütfen yardım edin. Bu yayına en azından bu desteği verebilirsiniz. Yayını izlerken abone ol düğmesini tıklayın. Televizyondan izliyor olabilirsiniz, televizyon ekranınıza YouTube yansıtarak. Ama lütfen YouTube'da bir oturum açın ve sadece abone ol düğmesini tıklayın. Merak etmeyin, 5 kuruş para bile çıkmayacak cebinizden. Sadece bir tek mail adresi. O kadar. Bir de yayını izleyenler için, eğer beğendilerse tabii, beğenmedilerse aksini iddia etmek, aksini istemek, insanlığa sığması her şeyden önce, yukarı doğru bir parmak işareti var. Beğendi işareti. Lütfen onu tıklayın, olur mu? O bu yayının yayılmasına yardımcı olacak aynı zamanda. Abone ol düğmesinin manası bu. Lütfen onu tıklayın. Bir de yanında zil görüyorsunuz. Bu nedir ya, hayırdır, ne işe yarıyor derseniz, yayınlar başlamadan size haber gelsin diye yapılıyor o. Yani sadece o işe yarıyor. Onu tıklarsanız haber gelecek. Ha, bir de katıl düğmesi var. Katılın da anlamı şu. YouTube bunu yayıncılar için bir özellik, yeni özellik olarak getirdi. Eğer siz isterseniz bu yayını aylık küçük meblağlarla, 5 lira, 15 lira ya da 60 liralık meblağlarla destekleme hakkına sahipsiniz. İstemezseniz, bu canınız sağ olsun. Zaten bu yayın ilk gününden son gününe kadar her zaman parasız olacağını iddia eden biri tarafından yapılıyor. 5 yıl önceki taahhüdüm bu size. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Eğer isterseniz kullanacaksınız. Bir de unsal@unsalunlu.com adresine mail atacak olursanız, ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar değişti, ne bugünden sonra değişme şansına sahip. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tam bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.